Ayrım 10.
Emin pehlivanların, Hüseyin pehlivan diklendi birden. Yaşayacağım oğul, daha çok yaşayacağım. Daha çok köpeğin ölüsünü, daha çok isyancının yaşadığını görecek bu iki gözüm. Merak etme. Kızı da isyancı yapmak istersin besbelli. İlay dedi dedem. Kolektife gitmeyecek misin? Geç kalma, kulaklarını aç, sesini kes. Fırlayıp kalktım yerimden, tutan olmasın. Yolda arkadaşlara bir şey söylemeye karar verdim. Fakat eğer öğrenmişlerse ve korkmuşlarsa neler diyeceğimi kararlaştırdım. Sanki tümünün sorumluluğu üzerimdeydi. Onları yüreklendirmek benim görevimdi. İcap ederse hepsiyle tek tek konuşup böyle düşünüyordum. Stefan'la karşılaştık. Aklı başka yerlerde olmalıydı. Konuşmadı benimle. Beraber yürüyüp girdik içeri. Bizi gören küçük gruplar çözüldü. Gözlerini Stefan'a dikip beklemeye koyuldular. Huzursuz havayı hissettim. Arkadaşları aradı gözlerim. Yüzleri kararmıştı ama sıkıntı ve korku seçmedim manalarında. İçim ferahladı, rahatladım. Sonra artık Stefan'ın konuşmasına pek kulak vermedi. Çünkü o bildiğimden fazlasını anlatmıyordu. Burjuva Türkiye'sine bağlı bir hıyanet ocağının meydana çıkışı ve hainlerin hak ettikleri cezayı bulacakları ve Rusya'nın önderliğinde ve Marksizmin hizmetinde Bulgaristan'ın ve biz Bulgarların. Mehmet Ali'ye bakıyorum. Hiçbir şeyden tedirgin olmuş hali yok. Adamın sözlerini yutar gibi dinliyor. Gözlerim Arif'e kayıyor. Hayretle onun gülümsediğini, Stefan'ın baş salladığını görüyorum. Ne oluyor bu adama? Stefan Karova, bizim köyde de daha sıkı emniyet tedbirleri alınacağını anlatıyor. Nihayet Süleyman Gavazov'un bizim köye nutuk çekmeye geleceğini müjdeliyor. Adam meydanda konuşacakmış. Bu şerefli misafiri dinlemek üzere 7'den 70'e bütün köy orada bulunacakmış. Şerefli misafir, ayda bir çıkan Yeni Hayat dergisi yazarlarından 1960'a kadar Yeni Işık, Halk Gençliği ve Eylülcü Çocuk gazeteleri Türkçe yayımlanır, propagandayı Türkçe yürütürlerdi. O yıl Türkçeyi unutturma kampanyası başladı. Okullardaki dil gibi gazete ve dergiler de Bulgarcaya döndü. Şimdi haftada 3 defa Yeni Işık gazetesi çıkıyor. Halk Gençliği ve Yeni Hayat ayda bir. Komünist Partisi'nin plan ve kararlarını açıklayan, Türkiye'yi batıran, Müslümanlığı alaya alan yazı ve karikatürleri ister her gün yayımlasınlar, ister yılda bir. Kimsenin merak edip okuduğu yok. Yalnız dikkatimi çeken bir durum var. Bulgarlar, kapitalist Amerikan uşağı, Türkiye'nin geri kalmışlığını bizlere ispat etmek için Türk yazarlarının makalelerinden faydalanıyor. Yazılarının fotokopilerini koyuyorlar gazete ve dergilerine. Çetin Altan, İlhami Soysal, İlhan Selçuk isimlerini böylece ve iyice öğreniyorum. Bu adamlar sanki memleketlerindeki aksaklıkları düzeltmek için samimiyetle ve iyi niyetle değil de özel olarak bizler için, bizlere propaganda olsun diye yazıyorlar sanıyorum. Ve peki diyorum kendi kendime, Türkiye bunca geri kalmış, berbat, rezil ve aç insanların dolaştığı bir ülke. Fakat sizlerin bu gerçekleri olduğu gibi yazabilme hürriyetinize ne demeli beyler? Bizim gazete ve kitaplar misali, sırf bu iş için kurulmuş özel sansür bürolarından bilmem kaç defa geçse yazılarınız, kontrol edilse, böylece koyabilir misiniz Türkiye'yi ortaya? Halkın çoğunluğu aç, sefil, işçi emeğinin karşılığını almamakta. Patrona, ağaya çalışan bir düzen. Her nimet bir küçük mutlu azınlık için. Tamam, bunları iyi anlıyorum. Çünkü aynı şeyleri burada yaşamaktayız. Patron, ağa demeyelim, parti diyelim. Emeğinin karşılığını alamayan işçiyle, aç açık halkı ile ve bilhassa mutlu azınlığı ile benzerlik tam. Ancak sizde olan çok değer verdiğim bir şey var ki bizde yok. Hürriyet beyler, hürriyet. Şunları yazabilme, yazılanları rahatça okuyabilme az mutluluk mudur? Bunun nasıl farkında değilsiniz? Evet, bazılarınız tutuklanmış, ömrünüzün en güzel yıllarını hapiste geçirmişsiniz. Bunları da öğrendik. Fakat neden? Kanunlarınızın şiddetle yasakladığı suçu işlediğiniz için. Eh, suç işlemişseniz bilerek, bunun cefasına da katlanabilmek gerek. Borcu ödemek gerek. Başka türlü nasıl ispat edebilirsiniz insanlığınızı? İşbirlikçilerden yakınıyorsunuz beyler. Ya sizler, yazılarınız bize propaganda olarak okutuluyorsa ve şu Bulgaristan'dan alıyorsanız birkaç ödül. Sizler beyler, sizler kiminle işbirliği halindesiniz? Zavallı Türkiye'm diye düşünüyorum. Zavallı memleketim. Bütün çektiklerin kapitalist yahut komünist işbirlikçileri yüzünden mi? Senin Türkiye ile Türkiye'nin çıkarları ile işbirliği halinde olan fertlerin, kuruluşların yok mu? 1951'lerde galiba Nazım Hikmet dolaşmış buraların köylüğünü. Türkiye'deki insanların ot yediğini söyler dururmuş. Ona ya biz ne yiyoruz yoldaş diye soran olmamış da bizim köyden safın biri. Siz büyük adamsınız yoldaş. Hükümetimize biz Türkler için muhtariyet verilmesini teklif etseniz sizi kırmazlar dinlerler demiş. Bizlerin mutluluğu ve aydınlanmamız için ziyaretimize geldiğini söyleyen sarışın devin yüzü kararmış, cevap vermemiş. Milis adamı tutuklamış, o gün götürmüşler köyden, hala dönmedi. İsmi Dursun olan, o adam için yanmaktayım. Bir de öbür yüzü var meselenin, Nazım Hikmet. Bir zamanlar bize aydınlatma emeğine karşılık olarak Şumlu'daki liseye ismini vermişlerdi. Sonra değiştirdiler. Ardında kalan birkaç kitabının modası çoktan geçti burada. Hani emeklerinin karşılığı? Ne buldun Nazım Hikmet? Vatandan ayrı düşmenin ıstırabı mıydı istediğin? Onu buldun bolca. Mamafih, Türkiye'de hala senden faydalanıldığı söyleniyor. Yazıp yazmadığın bir sürü şiirin basılıyormuş orada. Dalıp gitmişim. Stefan'ın sesiyle kendime geldim. Bugünlük kolektif çalışmalarının tatil edileceğini söylüyordu. Kendisinin bazı işleri vardı. Ancak Mehmet Ali ile bana, ''Siz ikiniz bir saat sonra burada olun, piyesi konuşalım.'' dedi. Salon ağır ağır boşalırken dikkat ettim. Arif, Stefan'ın peşine takıldı, beraberce çıktılar. Bana o harikulade şiiri veren kişinin Stefan'ın yanında ne işi olabilirdi? Ona dair kuşkularım tükenmez gibi. Mehmet Ali çıkmadı. Ben de bekledim. Koca salonda yalnız kalınca baktım hiç başını çevirip bana tek laf etmiyor. Yavaş yavaş yaklaşıp arkasından koynumda sakladığım kağıdı çıkarıp uzattım. Yüzüme bakmadan okumaya başladı şiiri. Dikkat ettim, kaşları çatıldı hafiften. Solukları sıklaştı. Nihayet bitirince kağıdı dertop etti. Avucunda saklayıp sordu. Nereden buldun bunu? Birinden. Türk bayrağı için yazılmış. Ya öyle mi? Anlamadımdı. Bunu sana kim verdiyse haindir. Şu Razgrad'dakiler kadar hain ve senin de ipi boylamanı istiyordur. Olabilir. Kağıdı çok küçük parçalara ayırıp yırtarken, iş değil böyle çok bilmiş sırıtmak ilay dedi. Başını yakacaksın, haberin yok. Onu yırtman mesele değil diye cevap verdim. Şiir ezberimde. Öyleyse yaz hemen. Yaz, çoğalt, dağıt. Razgrad'dakiler öyle yapıyorlarmış. Ne korkaksın be. Sen cesursun kızım, yap dediğimi. Cevap vermedim. Geçip yerime oturdum. Stefan gelinceye kadar konuşmadık. Mehmet Ali başını bir iskemleye dayamış uyuklar gibiydi. Senin iyiliğin için konuştuğumu anlamıyorsun be kız. İster miyim gelsin başına bir felaket? İster miyim seni benden koparıp alsınlar? Yo, ne halt ederim sonra, ne halt ederim? Kalın kafana girmez bir şey. Odundandır sanki. Faydası yok bunların. Hem zararı çok. Şairin sormaktadır. Cevap vereyim ona. Dik bayrağını buraya Bulgaristan'a, hatta şu köye diyeyim. Tamam mı? Hani nerede? Senin için yıldızları koparıp getiririm desem inanır mısın bana ki şu adama inanmakta, heyecanlanmaktasın? Kendimizi düşünelim İlay. Vazgeç bu sevdadan. Benim sevdamı al, yetsin sana. Ona uzaktan laf atmadan edemedim. O kadar rahat mısın? Böyle her başını koyduğun yerde uyuyacak kadar? Uyumuyorum, diye seslendi başını kaldırmadan. Sonra birden fırlayıp yanıma geldi. Kulağıma eğildi. Çimen ve toprak kokuyordu. Söyle şair ne, diksin bayrağı buraya. Sıkıyorsa tabii, dedi. Olur, diye cevap verdim. Çok ciddiydim. Ah Allah'ım, şu oğlanı bir mahcup et. Dua o kadar içimden geldi ki hemen kabul edilmiş gibi rahatlayıp gülümsedim. Yaşadıkça her şey mümkün. Çünkü umut hep bir yerlerde yaşamaya devam eder. Şu lafı Arif'ten duydun. Galiba doğru söylüyordu. Arif'ten duymuştum. Nerede, ne vesileyle hatırlayamadım. Yanımda oturuyordu Mehmet Ali. Vücudundan dalga dalga çıkıp beni saran bir sıcaklığı vardı. Kapılıp gidip gevşerdim. Silkindim, dimdik oturup yerimde konu değiştirdim. Ne düşünüyorsun Arif hakkında? Ne düşüneceğim hiçbir şey. Cevabı pek çabuk ve kesin olmuştu. Kendi de fark etti galiba ki bir süre düşündükten sonra tamamladı. Garip bir adam. Çocukken korkardım ondan. Şimdi korkmuyorum tabii. İşini bilmekte. Bilmekte ki askerden döner dönmez Stefan'ın kuyruğundan ayrılmaz oldu. Şoförlükte falan değil gözü. Yoksa tekezeseye kapılanırdı. Demek daha yükseklerde. Herhalde komsomolda çalışacak. Galiba Karova hem eğitim hem propagandadan yoruluyor. Bir kısım işleri Arif'e devredecek. Belki kolektifi verir ona. Belki. Kime verecekmiş kolektifi? Ne kadar sessiz gelmiş, ikimiz de irkildik. Kötü bir şey söyledim mi hakkında diye hemen konuştuklarımızı düşündüm. Hayır, rahatladım. Arif'ten bahsediyorduk dedim. Stefan elini saçlarının arasından geçirdi. Gözlükleri parlıyor. Gözlerini göremediğim için ne düşündüğünü keşfedemiyordum. Huzursuzdum. Peki sizler ne dersiniz diye sordu. Arif yürütebilir mi kolektifin işlerini? Sen daha iyi bilirsin yoldaş Karova. Mehmet Ali cevabı yapıştırmıştı. Ben omuzlarımı silktim. Tanımıyoruz ki onu dedim. O burada komsomolda falanken biz çocuktuk. Sen tanımıyorsun ama evinize girip çıkıyor. Beni görmeye değil, dedemin elini öpmeye gelmiş askerden dönünce. Anlat bakalım İlay, ne konuştular dedenle? Arslan gibi maşallah. Başka bir laf mı etmişti dedem? Bilmiyorum yoldaş Karova dedim. Ne konuşabilirler ki dedemle? Biri ihtiyar, öbürü genç, ne bileyim, herhalde hal hatır sordular. Evet, zaten fazla oturmamış yanında. Girip çıkması bir olmuş. Sen benden iyi biliyorsun. Vazifem, şimdi oturun bakalım, oyunu konuşalım. Daha önce Stefan, bilhassa İslamiyet üzerinde durmamızı tembihlemişti. İşittim ki gizli gizli sünnet yaptırıyorlarmış. Önüne geçmek lazım. Orucu, zekatı unutmayın. İslamiyet'in halkı sömürüsü üzerinde durun. Ben de zekat verdiği için aç kalan bir aile düşünmüştüm. Oğlunu sünnet ettiriyor, yara iltihap kapıyor, çocuk ölüyor. Derken baba namaz kılmaya camiye gidiyor. Cami çöküp başına yıkılıyor. O da ölüyor. Anne dua etmesi için bir imam buluyor. İmam kadına tecavüz ediyor. Kadın da bu namus yarasına dayanamadığı için imamı bıçaklıyor. Din üzerine acıklı ve uzun bir nutuk attıktan sonra imamı öldürdüğü ekmek bıçağını kendi karnına saplıyordu. Üç kişilik bir ailenin yürekler acısı dramı başlarına ne gelmişse İslamiyet yüzünden. Konunun ne kadar saçma olduğunun farkındaydım. Çocuklar bile ciddiye almaz gülerlerdi. Eh bunu başarabilmekti mesele. Şimdiye kadar seyrettiğimiz ve Marksistlerin, Bulgarların kaleminden çıkan oyunlar bile çok saçma değil miydi? Propaganda konusu az çok inandırıcı olmazsa onu işlerken ister istemez saçmalıklara düşüyorsunuz. 944 Rus işgalinden sonra Razgrad, Şumlu ve Kırcaali'de 3 Türk tiyatrosu açılmış. Bir perdelik piyesten sonra milli oyunlar oynanıyor, türküler söyleniyormuş. Bulgar tiyatrolarına hiç gitmeyen halk bizimkine pek rağbet etmiş. Bunun üzerine akıllı yöneticilerimiz iki tiyatroyu birleştirip idareyi Bulgarlara vermeyi uygun görmüşler. Tiyatronun isminden Türk kelimesi çıkarılmış. Lisan Bulgarca'ya dönmüş. Oyunların niteliği değişmiş. Mesela evrilip çevrilip isim ve mekan değişiklikleriyle işlenen bir konu şudur. Tarım işçisi Ayşe, kooperatif kır işleri yöneticisi Ivanov'la sevişir. Ayşe'nin gerici ailesi aşıkların evlenmesine mani olmaya kalkarlar. Tam bu sırada gençler ıstırap çekerken ilerici sosyalist komşular meseleye el koyar ve sosyalizmin parlak güneşinin altın ışıkları altında iki sevgili kavuşur ve el ele tarlaya çalışmaya giderler. Ana vatan Bulgaristan için emeklerini son damlasına kadar harcayacaklardır. Bu aşıklar Fatma ile Stefan olur. Fabrikada çalışmaktadırlar. Derken Hatice ile Georgiev olur. Okul arkadaşıdırlar. Mekan mı yok iki sevgiliye? Bulunur. İşki Türk kızı ile Bulgar erkeğinin evlenebilecekleri sokulsun kafalara. Milliyet ve din ayrılıklarını düşünmenin sadece gericilik, çağ dışılık olduğu anlatılsın Türk halkına. Biz piyesleri, filmleri ciddiyetle seyreder ve alkışlarız. Hiçbir zaman açıkça ifade edemediğimiz düşüncelerimiz, duygularımız, sorunlarımız içimizde kalır. Hükümler beynimizde kilitlenir. Onlara sığınabilmek tek teselli. İç özgürlüğü bu mudur? Düşüncede sınırları aşabilmek midir? Dedemle konuşmalıyım. Piyesin konusunu süsleyip püsleyip anlattım onlara. Stefan'ın konuşmasına meydan vermeden Mehmet Ali atıldı. Dudakları bükülmüştü. Gülmemek için kendini zor tutar bir hali vardı. İnandırıcı değil İlay. Bebek oyunu olmuş bu. Oh belki ama bizim köyün kültür seviyesini düşünürsen Mehmet Ali, propagandayı çok açık ve basit vermek lüzumunu anlarsın. Hem merak etme, hareket ve sözlerle çok inandırıcı yazarım ben. Yazarım ben, lafa bak. Beraber yazacağız. Bunun için benim fikirlerimi kabul etmen lazım. İkimiz de fikirlerimizi söyleriz. Son karar yoldaş Karova'nın. O karar verecek, anladın mı? Son karar daima onundur. Biz itaat ederiz, anladın mı? Ne demek istediğimi, emir kulu olduğumuzu ima ettiğimi pek iyi anladı Mehmet Ali. Deminden beri tuttuğu kahkahalarını boşaltıverdi. Bilmediğim bir şeyi mi söylüyorsun deli kız? Stefan Karova bir şey anlamamıştı galiba. Durun dedi, kavga etmeyin. Tabii ben karar vereceğim. Hepimiz biliyoruz bunu. Her yerde ve her zaman elbet parti disiplini içinde çalışırız. Yerden göğe kadar hakkım var yoldaş Karova dedim. Hı evet ne söyleyecektim? Konu aslında pek fena değil İlay. Yeteneklisin. Ancak son olaydan sonra fikirde değişiklik yapmak gerekecek. Yani şu dine değil, milliyetçilik konusuna ağırlık tanıyacağız. Her vesileyle Razgrad'daki olayın sonuçlarını işlememiz tavsiye edildi. Burjuva Türkiye'den hala bir şeyler uman bir ailenin başına gelenleri anlatacağız. Aa evet anlıyorum. Rıza ağabeyin kumral hayali dikilivermişti önüme. Ona ne oldu? Ne oldu? Birden çok yorgun düştüm. Mehmet Ali'ye, istersen dedim, bu konuyu sen işle. Daha bilgilisin. İkiniz beraber dedi Stefan. Hem galiba dil konusunda sen daha beceriklisin İlay. Ha evet, becerikliydim. Bir cümlede Türkçe, Bulgarca ve Rusça kelimeleri, takıları ve ekleri birbirine karıştırarak pek iyi kullanırım. Böyle konuşmak, halka Türkçeyi unutturabilmek için. Son düşünülen tedbirlerin biri. Sofya'dan Bulgaristan'daki Türk halkına seslenen radyo hep böyle başı tavus, bedeni inek, ayakları keçi bir dil kullanır. Oysa yine aynı istasyondan Türkiye'ye yapılan yayında çok temiz Türkçe kullanıyorlarmış. Pek iyi anlayamıyorum ama dalga uzunluğu mesafeleri yüzünden biz onu dinleyemiyoruz. Mehmet Ali yeni fikri oyuna tatbik ediyordu. Bir de kızları olmalı bu ailenin diyordu. Çok çalışkan bir öğrencidir. Komsomol falan da olur. Fakat aklı fikri hep kendi soyundadır. Bir türlü kabul edemez Bulgar ve sosyalist olduğunu. Bulgara rol yapar, inanırlar. Kendi arkadaşları arasında ise Türkçüdür derken bir erkek arkadaşı. Artık müdahale etmem lazımdı. Sanmam be Mehmet Ali dedim. Kız ne kadar rol yaparsa yapsın, sosyalist Bulgarları aldatması mümkün değildir. Bu senin dediğin yani Bulgar büyüklerin, öğretmenin, komsomol sekreterlerinin falan aldanmaları. Sosyalist gerçeklere aykırı düşer. Oysa biz sosyalist doğrulara aykırı hiçbir şey yazamayız. Değil mi yoldaş Karova? Sosyalist doğru dediğimiz şey zemine ve zamana göre değiştiği için belirsizdir. Ancak herhangi bir edebiyat terimi gibi kullanıldığında işe yarar. Stefan kafasını salladı. Çok doğru söyledin İlay. Sosyalist gerçeklere aykırı düşecek bir şey yazamazsın dedi. Oo tabii haklısınız. Ben sadece oyuna biraz heyecan katmak için öyle düşünmüştüm. Yanılmışım. Bu sözü üzerine dönüp gülümsedim Mehmet Ali'ye. Haklı olduğumuzu anladıktan sonra mesele yok Mehmet Ali. Evet biz Stefan ve ben çatla oğlum. Evet konumuza dönelim. Bak aklıma ne geldi Stefan. İstersen şu Razgrad meselesini olduğu gibi anlat bize. O durumu işleyelim. Çok gerçekçi olur. Evet olurdu ya dedi Stefan. Biraz düşündü. Derken itiraf etti. İşin aslı nedir ben de pek bilemiyorum. Gelen emirde olay detaylara inmeden anlatılmış. İşleyin denmiş. O halde Süleyman Gavazov anlatacak. Detaylara inerlerse örnek teşkil edebilir diye korkarlar dedi Mehmet Ali. Korkarlar mı? Yani olayların tekrarlanması hoş olmaz tabii, bu yüzden. Ya babamın bildikleri nereden geliyordu? Belki bir şey bilmiyordu da kulağına çalınınca bir haber bizi korkutmak için allayıp pulladı. Böyle olmasını tercih ediyorum. Şimdi her şeyden mühim Rıza'nın yakalanmamış olması. Babamın bilgisi üzerinde durmuyorum bile. Onlar asılırlarsa dedi Stefan. Doğrusu en iyi örnek olur. En azından kinimizi bilecek bir örnek. Ey toprak, yine kaç kurban istersin? Kahrol emi. Evet, çok iyi bir örnek. Yine derim ki Gavazov'u dinledikten sonra tasarlayalım piyesin konusunu. Pekala dedi Stefan. Zaten benim de Şumlu'yla konuşmam lazım. Vakit geçiyor. Karanlık basmış. Korkarsan seni evine bırakayım İlay. Yo, zahmet etme. Mehmet Ali bırakır. Hem yolda konuşup geliştiririz fikri. İyi, şöyle kavga etmeden iyi bir piyes çıkarın ki parti sekreterinin gözüne girelim. Beraberce tabii. Merak etme Stefan. Var mı bir başka gaye? Biz komsomol olarak parlayacağız. Senin partili olma aday adaylığın sağlamlaşacak. Burada Marksizm, Bulgaristan, Türkiye falan filan hepsi birbirine karışıyor. İdeoloji gölgede kalıyor. Hırs gemi azıya almış at gibi. Stefan'la Mehmet Ali'yi koşturmakta. İkiniz birbirinize benziyorsunuz. Fakat ben nasıl sıyrılacağım? Sıyrılmak değil mesele. Bilakis oturup olaya, piyese, propagandaya hakim olabilmek. Belki durum aklımı bilgimi aşmakta. 15 yaşındayım. Çözülmez bilmeceler içindeyim. Diyorum kendi kendime ve hemen arkasından reddediyorum. Güçlüyüm, güveniyorum özüme. Çözülmez bilmece olabilmez benim için. Olmamalı. Yolda sanki Stefan bizi takip ediyormuş gibi ensemizin üstünde hissedip bakışlarını uzun bir süre yüksek sesle piyesi tartıştık. Erken bastıran karanlıktan mıdır nedir çekiniyor, başımızda oturduğu zamandan çok daha dikkat ediyorduk konuşmamıza. Ancak bizim kapının önüne gelip etrafı kolaçan ettikten sonra fısıldadım. Ne yani, Türkiye'ye hayran ailenin kızı diye benim örnek tutman lazımdı. Pek eğlendim. Keyfin için beni tehlikeye mi atacaksın? Merdivene, daima dedemle beraber oturduğumuz yere yan yana oturduk. Ah dedi, şu konuşup zeytinyağı gibi üste çıkmak isteyene bak. Daha geçen gün için benden özür bile dilemedin. Haklısın, özür dilemeliyim. Ayakkabılarımı, çoraplarımı getirdiğin için de teşekkür. Başkası olsa yapmazdım bu işi, nasıl anlatayım? Sen olunca, yani sen olunca, ben olunca, ne bileyim be canım. Sana daha çok kızıyorum. Öyle kızıyorum ki o an ölsen hiç aldırmam. Hayır, aldırırsın. Neden biliyor musun? Bana çok öfkelenişin, senin için kıymetliyim ben. Bütün öbür adamlardan daha kıymetliyim. Herkesten kıymetliyim. Bunu biliyorum. Çünkü sen de benim için öylesin. Bir başkası gösterseydi o şiiri bana aldırmazdım. Sen gösterdiğin için çok kızdım. Ben de o an seni öldürebilirdim. Çünkü başına bir şey gelmesini istemiyorum. Dayanamam, anlıyor musun İlay? Dayanamam, doğru mu söylüyorum? Cevap vermedim. Apaçık bir gerçeği ifade etmişti. İlave edecek ne vardı? Hem yüreğim onca mutluluğu doldurup boşaltıyordu ki, kalbimin sesini dinlese istediği cevabı alırdı. Kelimelere ne lüzum? O ısrar ediyordu. Ha, öyle değil mi be? Söylesene be, doğru değil mi? Sustum. Neden bu kadar inatçısın? Neden İlay?